Ayrım 18, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 187. Devrilmiş iskemleleriyle mutfak savaş alanına benziyordu. Yerlerde boş kovan kalmamış olmasına rağmen teknisyenler seramiklerin üzerine tebeşirle sayısız daire çizmişti. Bu daireler bir zamanlar mutfakta ayaklarımın altında oynarken Amy'nin çizdiklerine benzemişti. Gırtlağım kavrulmuş gibiydi, mutfaktan bir şişe su aldım. Courtney, buradaki işimiz bitince etrafı toplarız dedi. Umarım fazla uzun sürmez. İskemleleri düzeltmeme yardım etti. Gerçekten dinlenmek istiyorum Courtney. Haklısın, Tanner'ın işi birazdan biter. Kontrol etmesi gereken bir iki şey kaldı. Tam bir teknisyen gelip mavi süveterle mor kapüşonu gösterirken Tanner çıka geldi. Süveterle kapüşon bıraktığım yerde masanın üzerindeydi. Hanımefendi, bunlar size mi ait? O adam bunlara dokundu mu?
Evet, bana ait. Hayır, dokunmadı.
Süveterle kapüşonu elime aldım ve Tanner'ın bir açıklama beklermiş gibi beni izlediğini fark ettim. Sean'la Amy'nin eski eşyaları. Ben bunları odamda saklarım. Yanımda olmalarından hoşlanıyorum. Beni rahatlatıyor. Anlıyormuş gibi başını salladı. Konukseverliğinizden yararlanıp sizden bir kahve rica edebilir miyim? Saatin yelkovanına baktım, 16 dakika kalmıştı. Courtney ile göz göze geldik. Fazla uzatma der gibi hafifçe omuz silkti. Süveterle kapüşonu katlayıp mutfaktaki bir çekmeceye yerleştirdim. Gerçekten bitkinim Mr. Tanner, şu çantayla deftere gelsek. Tabii, oysa yine kendi evindeymiş gibi davranmaya başlamış, makineye yeni bir kartuş yerleştirmeye girişmişti. Kollarını kavuşturmuş, sert ve daha yaşlı görünmeye çalışan ama aslında okuldan yeni çıkmış bir çocuğu andıran Çavuş Stone'a baktı. ''Kaç yaşındasın Çavuş?''
''24 efendim.''
''Sana hiç 19'unda görünüyorsun diyen oldu mu?'' Stone yüzünü asarak omuz silkince ceketi bir numara büyük göründü. Tanner'ın sözlerini hakaret gibi almış olmalıydı.
Sanırım böyle diyenler oldu.
Öyle mutsuz durma. Yaşlandıkça kulağına iltifat gibi gelecek evlat. Haydi ajan Breeden'la çene çalmaya çık. Arkadaşımın sıkılmasına izin verme. Bizim burada hanımefendiyle konuşacağımız özel bir konu var. Stone onayını almak için Courtney'e baktı. Başını belli belirsiz salladığını görünce tek kelime etmeden çıktı. Mutfak kapısını arkasından sessizce kapattı. Duvar saatine baktım. 14 dakika. Yeniden paniklemeye başlıyordum. Ya Jack aradığında Tanner hala burada olursa? Makinenin üzerindeki düğmeye basınca fincana kahve boşaldı. Herhangi bir olay olur ya da gelen giden çıkarsa, sizi rahatsız edecek bir şey görürseniz dışarıdaki şerif yardımcılarına seslenin ve hemen benimle temasa geçin, tamam mı?
Tamam.
Evin alarmı işler durumda mı?
Evet.
Genellikle devrede midir?
Belli olmaz. Verandanın kapısını açıp kapadığımda rahatsız ediyor diye bazen zil sesini kapatırım.
Evde olsanız da olmasanız da alarmı her zaman devreye alın. Silahınız var mı? Mutfak saati 13 dakika diyordu. Tanner'a lütfen bana çantayı gösterip gidin, beni rahat bırakın diye bağırmak istiyordum. Çantayı delicesine merak ediyordum ama Jack'ten haber almayı da daha da çok istiyordum.
Evet, çantamda ya da arabada bulundurduğum 38'lik bir tabancam, babamın da bir sürü silahı var. Köşedeki dolapta bir çifte duruyor.
Kullanmasını biliyor musunuz?
Courtney tabii biliyor diye araya girdi.
Tanner, ona sordum dedi. Başımla babamın üniformalı resmini işaret ettim.
Bütün hayatım ateşli silahların ortasında geçti. Annemin intiharından beri silahlardan nefret ettiğimi eklemedim. Gereği yoktu.
Yanınızda her an silah bulunsun dedi Tanner. Çifteyi alt katta bırakırsınız belki. Acil durumda ulaşmanız daha kolay olsun diye dolabın dışında.
Önce Courtney'e sonra Tanner'a baktım. Sanki tehlikedeymişim gibi konuşuyorsunuz.
Maskeli adam da buna benzer şeyler söylemişti.
Tanner bir iskemle çekip oturunca ağırlığından bir çatırtı duyuldu.
Üzülmektense güvende olmak iyidir.
Soruma cevap vermediniz.
Tehdidi ciddiye alıyorsam tehlike gerçek demektir. Ciddiye alıyorum.
Hiçbir şey anlamadım.
Biz de öyle. Ama Jack'in gizli hayatını düşünün. Şu anda kendinizi korumanız ve herhangi bir risk almamanız gerekiyor. Bir şey daha, eski kocanızdan gelecek bir telefon ya da herhangi bir temasta bana hemen haber veriyorsunuz, anlaştık mı?
Evet.
Gelen telefonların izini bulmak için ev telefonunu dinlemeye alabilirim. Cep telefonunuzu da izletebilirim. Bunlar için izninize ihtiyacım olacak. Daha sonra arar, gerekli belgeleri getiririm.
Fincanını mutfak masasının üzerine bıraktı. Kapılarınızı ve pencerelerinizi kilitleyin. Dışarıya da tek başınıza çıkmamaya çalışın. Bu konuda anlaştık mı?
Evet. Güzel. Şerif yardımcıları arada bir gelip bir şeye ihtiyacınız olup olmadığını kontrol edecek. Saate bir daha baktığımda 10 dakikadan az kalmıştı. Dev bir el göğsüme bastırıyormuş, kalbimin daha hızlı çarpmasına neden oluyormuş gibi geldi.
Şu çantayı anlatsanız.
Gidip getireyim. Tanner ön kapıya yöneldi, kapıyı açtığını işittim, Courtney'e baktım. Yaklaşırken rahatsız bir ifadesi, elini sırtıma koyup sıvazlarken de bir huzursuzluğu olduğunu fark ettim.
Uzun sürmez, sonra gider dinlenirsin.
Ne var, sorun nedir Courtney?
Başını salladı.
Sorun falan yok tatlım. Nedense söylediklerine inanmadım. Onu rahatsız eden ne olabilirdi? Yüzüne baktım, bocaladı.
Bak dedi, konuşmamız gereken bir sürü önemli konu var. Bazıları sana çok tuhaf gelecek. Bir de Tarık denen şu tüyler ürpertici cenaze levazımatçısından bahsetmemiz gerekiyor.
Ona ne olmuş?
Tanner gelir gelmez anlatırım.
Duvardaki saate baktım. 8 dakikam vardı. 50. bölüm. O çantada ne olduğunu sen biliyor musun?
Courtney'nin cevabını beklerken ön pencerenin başına gittim ve Tanner'ın sivil Dodge polis aracının yanına gittiğini gördüm.
Çavuş Stone'la ajan Breeden kollarını kavuşturmuş konuşuyordu. Daha doğrusu Stone konuşuyor, Breeden da bir yandan sakız çiğniyor, diğer yandan da sanat galerisindeki bir kör gibi sıkkın bakıyordu.
''Evet biliyorum canım.''
''Ne var?''
''Hayatım, Tanner'ı beklesek daha iyi olur.''
Tanner Dodge'a yaklaşırken bir şey demiş olacak ki ajan Breeden'ın bagaj kapağını kaldırdığını, içinden bir şey alıp Tanner'a uzattığını gördüm. Durmadan saatime ve duvardaki saate bakıyor, saniyelerin geçmesini izliyordum. Tanner elinde fermuarlı kocaman bir mavi kanıt torbasıyla döndü. Torbayı mutfak masasının üzerine koydu, cebinden çıkardığı ameliyat eldivenlerini ellerine geçirdi. Torbanın fermuarını açtı ve paslanmış alüminyum evrak çantasını içinden dikkatle çekti.
''Bana Jack'in Irak'ta yaptıklarından neredeyse hiç bahsetmediğini söylemiştiniz.''
''Neredeyse hiç. Irak yasak bölgeydi. Neden? Ne oldu?''
Tanner omuz silkti, sonra çantanın tokalarını açtı. Ancak çantanın kapağını kaldırmadı. Büyük kanıt torbasının içinde şeffaf bir poşet daha vardı. O poşetin içinde aşağı yukarı 15 santime 25 santim boyunda deri bir defter gördüm. Jack'in şirket notlarını yazmak için kullandığı defterlere benziyordu.
Tanner defteri poşetten çıkarıp açtı. Bir sürü rakam gördüm. Kargacık burgacık sözcükler. Neredeyse hemen hepsi okunaksız. Jack çoğu zaman kendi el yazısını okuyamazdı.
Tanner başa yakın bir sayfayı açtı. Her iki sayfada da mavi mürekkeple yazılmış sayı dizileri vardı. Ama sol sayfanın tepesinde sayıların üzerinde okunaklı tek bir kelime vardı. Altına tek çizgi çekilmiş 7 harfli kırmızı sözcüğü.
Defter tanıdık mı?
Jack buna benzer defterler kullanırdı. Bunları Staples'dan alıyordu.
Tanner Courtney'e şöyle bir bakıp, ''İnceleme henüz tamamlanmadı ama defterde çoğunlukla rakamlar var, pek az kelime.''
Courtney dikkatlice, ''Kırmızı kelimesi sana bir şey ifade ediyor mu Kat?'' diye sordu. ''Yani bildiğimiz anlamının dışında.''
''Bildiğimiz derken annemin öldüğü gün karaladığı sözcükten bahsediyordu. Courtney ile geçmişte bundan epeyce bahsetmiştik.''
''Hayır.''
Courtney dudaklarını büzdü. Sanki bu anı aralarında ayrıntılarıyla konuşmuşlar gibi Tanner'a baktı. Tanner başını salladı. Ardından da çantanın kapağını kaldırdı. 51. bölüm. Soluğum kesildi. İstemeden de olsa bir adım geriledim. 4 kalın ve korumalı plastik torbanın içinde banknot, $100'lık kupürler, desteleri, sudan etkilenmiş bir tomar zarf, bir de acayip bir şey vardı. Bir ölüm maskesi. kötücül, insanın tüylerini diken diken eden o İnka ilahları ya da şeytan gibi. Patlak gözler ve çirkin, alaycı bir sırıtış. Maskın yüzeyi altın ve turkuvaz kalkmalıydı. Bir Courtney'e bir Tanner'a baktım.
Ne? Bu ne?
Tanner cep telefonunu çıkarıp gözlerimin önünde salladı. Resmini çekip indirdim, sonra da kontrol etmeleri için Washington'daki merkeze gönderdim. Çenesiyle Courtney'yi işaret etti. Ajan Adams da CID'ye doğrulattı.
Neymiş peki?
Tanner parmağını paraya ve lekeli zarflara uzattı. Belki merak edersiniz, burada 250 bin dolar var nakit. Sağlam görünüyor, kalp falan değil. Zarflardaysa Kayman Adaları'ndan geliyor gibi görünen tahviller var. Değerleri 3 milyon dolardan fazla.
3 milyon mu?
Lastik eldivenli parmağını bu sefer maska uzattı. Bununla karşılaştırırsak önemsiz kalır. Musk bütün bunların 10 katı kadar eder, hatta belki de daha fazla.
İyi ama nedir bu Musk?
Milattan önce 4. yüzyıldan kalma 3 parçalık bir koleksiyona ait bir Pers ölüm maskı dedi Courtney. Bir zamanlar Irak Ulusal Müzesi'ne aitti. Bu mask Pers ordusunda ölümsüzler adı verilen özel bir taburun komutanı için yapılmış. O taburun şimdiki özel kuvvetler gibi bir birlik olduğunu düşünebiliriz. Dini bir yanı olan, gizli kabul törenleri falan uygulayan bir yakın koruma kıtası. Maskı incelerken ölümsüzler Pers İmparatorluğunu istila eden Büyük İskender'e, Bizanslılara, Cengiz Han'ın Moğol ordularına karşı savaşarak korkusuzlukları ve saldırganlıklarıyla mistik bir üne sahip oldular. Mistik diyorum çünkü ne zaman içlerinden biri yaralanıp ölse, sayıca ne kadar azalmış olurlarsa olsunlar yerine hemen bir başkası alıyordu. Tanner bir eliyle çenesini sıvazlarken eldivenli olan diğeriyle turkuvaz ve altın kakmaları gösterdi. Turkuvaz İran'ın tarihi Horasan bölgesinden geliyor. Altınınsa Kral Süleyman'ın madenlerinden alındığı iddia edilir. Müzede sergilenmediği zaman bu zımbırtının Saddam Hüseyin'in özel koleksiyonunun parçası olduğunu biliyoruz. Askerlerimizin Irak'ı istila etmesinden kısa bir süre sonra her üç maskede yağmalanıp kayboldu. Kimin aldığını bilen yok. Paha biçilmez oldukları kesin.
Öteki iki mask ne olmuş?
Güzel soru. Kapağını kapattıktan sonra bu çanta FBI merkezindeki bir kasaya konacak ve yasal sahibi belirlenene kadar orada kalacak. Tahminimce sahibi Irak Ulusal Müzesi olmalı.
Bu eseri Jack mi çaldı?
O mu çaldı bilmiyoruz ama maskın ona ait olmadığı kesin. Size bir şey daha göstereyim. Cebinden bir zarf çıkardı, açtı. İçinden çıkan 10-12 renkli fotoğrafı elinde iskambil kağıdı tutar gibi açtı. Resimlerdeki objeler bir insan elinden daha büyük değildi. Bazıları altın ve gümüşten yapılmış minyatür insan figürleriydi. İçlerinde koç boynuzlu ilahlar, tuhaf sakallı ya da saçlı insan heykelcikleri de vardı. Daha önce gördüğüm tahminime göre İran kaynaklı resimlere benziyorlardı. Bir de altın muska, küpe ve bilezik fotoğrafları vardı. Burada gördükleriniz de en az o kadar değerli dedi Tanner. Her biri demek istiyorum. Bunlardan hiçbirinin yeri doldurulamaz.
Irak Savaşı sırasında bunlar gibi bir sürü paha biçilmez eser kayboldu dedi Courtney. Hepsi de küçük ve taşınması kolaydı. Bunlardan bazılarının el altından özel koleksiyonculara satıldığını biliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kasalarda saklananlar da var. Kaybolanlar sadece bunlar da değil. O dönemde 8 milyar doların kaybolduğu tahmin ediliyor.
8 milyar mı dedin?
Evet, yanlış duymadın. Büyük bölümü Irak'ın yeniden inşa edilmesi ya da asilere karşı işbirliği yapmalarını sağlamak için aşiret reisleri için ayrılmış Amerikan parasıydı. Oysa o paraya bir sürü kirli yasa dışı el de daldı.
Jack de mi onlardandı?
Kesin bir şey söyleyemem Kef, ancak birliğinde bir ya da birkaç kişinin bu işlere karıştığından kuşkulanılıyordu.
Başıyla çantanın içindekileri işaret etti.
İşte bu da büyük bir soru işaretine yol açan bir sorun ve bizi doğrudan cenaze levazımatçısı dostumuza, Tarık'a götürüyor.
Courtney onunla görüştüğünüzü söylemişti dedi Tanner.
Başımı salladım. Tarık'la ilgili ne var? Ona ve ailesine göçmen statüsü verilip Amerika'ya yerleşmesi sağlandı. Başlangıçta Iraklı asilerin yanındayken taraf değiştirdi ve kendi aşiretindeki bir iki El-Kaide hücresini ihbar ederek askerlerimize yardımcı oldu. Amerika onu daha sonra bir avuç dolar ve bir yeşil kartla ödüllendirdi. Ondan sonra bir baktık, cenaze işiyle birlikte bir sürü başka iş kurmuş, işleri güzelce oturtmuş. Aslını sorarsanız Tarık öz anasını bile satacak tiplerdendir. Tabii zaten satmamışsa.
Ne demek istiyorsunuz?
El-Kaide hücrelerini ihbar etmesinden kısa bir süre sonra akrabalarının büyük bir çoğunluğu bir intikam saldırısıyla arabaya yerleştirilen bombayla öldürüldü. Sonra içinde bulunduğu bir konvoy birliklerimizce tuzağa düşürüldü. Aşiretin kamyon dolusu parası kayboluverdi.
Ne kadar paraydı?
Ayrıntıları açıklamaya iznim yok ama paranın yanında Bağdat Müzesi'ne ait çok sayıda paha biçilmez eser de vardı. Kuşkular Tarık'ı işaret ediyordu. Hatta Amerikan ordusundaki bazı insanlardan yardım aldığı iddiası bile vardı. Ama kimse bir şey kanıtlayamadı. Askeri istihbarattan gelen notta Tarık'ın bir yılan kadar kaygan ve onun kadar kurnaz olduğu belirtiliyor. O gün kaybolan kamyonu İran sınırından geçirmiş ve akrabalarının yardımıyla saklamış ya da paraları yurt dışına göndermiş olabilir. İran'da da aşiretin mensupları var, bazıları bankacılıkla meşgul. Öte yandan doğuya, Suriye'ye de gidip aynı şeyleri oradan yapmış olması da mümkün. CID bu pis işleri bizzat yaptığına, en azından içinde yer aldığına inanıyor ama kanıtlayamıyor.
Courtney araya girip, sana anlattıklarımızın çoğu gizli bilgi sınıfına giriyor dedi. Kimseye tekrarlayamayacağım bilgiler, iyice anlaşıldı mı Kath?
Başımı salladım.
Herhalde Tarık gibileri neden ülkeye kabul edildiğini anlayamıyorsunuz diye devam etti Tanner.
Onu sıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda NASA'da çalışmaları için bütün o Nazi bilim insanlarını neden kabul ettiler peki? Tarık bilim insanı falan değil ama anlaşılan politikada sonuç her zaman yöntemi haklı kılıyor.
Elini çenesine dayadı. Asıl soruya gelince, bütün bunlar Jack'in bulunduğu bir uçaktaki çantada ne arıyordu?
Ölüm maskının kötü çirkin yüzüne baktım. Sanki o da gözlerimin içine bakıyordu. Tanner kapağı indirip tokaları takarak sessizliği bozdu.
Jack bunu geri almak isteyebilir.
Ne? Onun için önemli olabilir.
Anlamıyorum.
Yine bir içgüdü. Yaşlı ninemin dediği gibi insan içgüdülerine güvenmeli. Şimdi de o içgüdü şahlanıyor.
Sessizlik.
Sizinle temasa geçti mi Mrs. Kelly?
Hayır.
Yalan söyledim. Sesimin inandırıcı çıkmasına çalıştım. Sanırım başarılı oldum. Tanner'ın gözleri yüzümü inceliyordu. Sonra başını çevirdi. Bu arada pilot Hernandez'i de tekrar inceleyeceğiz. Bu çantanın onunla ilgisi var mı yok mu? Parmak izlerini kontrol edeceğiz.
Bu kez saatine bakan Tanner'da duvardaki saate bir göz attım. Alüminyum çantaya dalmış saati unutmuştum. 13.56.
Jack'in telefonuna 4 dakika vardı. Sinirlerim çelik yünüyle ovalanmış gibi sızlıyordu. Gidin artık.
Tanner çantayı kanıt torbasının içine kaydırıp fermuarını çekti. Courtney'e baktıktan sonra bana döndü.
Gitmemiz gerek ama yakında yine görüşeceğiz.
Courtney de biraz dinlenmeye çalış dedi. Bana ihtiyacın olursa avazın çıktığı kadar bağır.
Onları arka kapıya kadar geçirdim.
Bana kalırsa köprüdeki adam haklıydı dedi Tanner. Jack sizinle temas kurmaya çalışacaktır.
Asıl soru neden? Bütün bunların ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyorsunuz değil mi? Geçmişinde bir şey, sakladığı sırlar ya da yalanlar.
En ufak bir fikrim yok.
Dediğim doğruydu. Oysa Tanner'ın yüzünden pek inanmadığını görebiliyordum.
Dikkatli olun Mrs. Kelly. Unutmayın şerif yardımcıları hemen dışarıda.
Courtney yerimi sıktı. Bana ihtiyacın olsa telefon et. Olmasa da et.
Teşekkürler.
Arkadaşlar böyle günler içindir. Yanağımı öpüp Tanner'ın peşinden çıktı. Çakıltaşı kaplı yoldan yürümelerini, arabaya binip uzaklaşmalarını izledim. Telefonun her an çalabileceği beklentisiyle mutfağa döndüm. 60 saniye. Yelkovanın dakikanın üzerinden geçmesini izledim. Telefonum çalmadı. Telefonu avcumda sıkarak ekranına bakarak cevaplamaya hazır bekledim. İki ıstıraplı dakika daha, hala bekliyordum. Ses düzeyini kontrol ettim, hem de iki kez, en yüksek ayardaydı. 5 dakika sonra korku göğsümü sıkıştırmaya başladı, hala çalmıyordu. Söylediği saatin üzerinden 7 dakika geçti. Ellerimi kenetleyip çözerek, yerimde kımıldayarak 5 dakika daha bekledim. Kendimi uçurumun kenarında incecik bir iplikle bağlı gibi hissettim. Sonra da yüreğime bir kutup soğuğu gibi çöreklenen en korkunç duyguyu yaşadım. Jack aramayacaktı. Bir daha hiç aramayacaktı. Bu düşünceyle kusacak gibi oldum. Paha biçilmez pers maskları, para ya da Kayman Adaları tahvilleri umurumda bile değildi. Büyük İskender ya da Cengiz Han da vız geliyordu. Benim gözümde önemli olan çocuklarımdı, Amy ve Sean'dı. İçimde bir öfkenin, acayip bir nefretin kabardığını hissettim. Beni yeniden savunmasızlığa mahkum ettiği, hayatımı denetimimin dışına çıkardığı için Jack'e karşı nefret, bana bütün bu belirsizliği, bu kaygıyı yaşattığı için. Tanner'ın boş kahve fincanını aldım ve umutsuzluk yüklü bir çığlıkla duvara fırlattım. Fincan kırılıp parçalandı. Parçaları mutfak zemininin hemen her köşesine dağıldı. Bir saniye sonra cep telefonum çaldı. Jack'in sesini duymayı bekleyerek açtım. Onun yerine Chad'in sesini işittim. Kat. Chad sesini duymayı bekleyeceğim son insandı. Thunder Dağı'nda ayrıldıktan sonra aklımdan bile geçmemişti. Helikopter yolculuğu ve yanımda olmak için gösterdiği gayrete teşekkür etmem gerektiğinin farkındaydım. Ama Jack'in telefonundan sonra yaşadığım çılgın saatlerde buna zaman ayıramamıştım. Chad, bir telefon bekliyorum da seni daha sonra arasam olur mu? Bir saniye bile sürmez Kat, kısa keseceğim. Sesinde o her zamanki derin, buyurucu tını vardı. Chad, ben... Kat, kaza yerinde pek yanına yaklaşmadım. Yalnız kalmak istediğini düşündüm. Ama konuşmamız gerek, buluşmamız gerek. Neden? İçini çektiğini, sonra keskin bir soluk aldığını işittim. Bir şey var. Telefonda konuşmaktan hoşlanmıyormuş gibi durakladı. Bana, eve kadar gelebilir misin? Biraz sonra Orta Doğu'lu bazı müşterilerimle önemli bir iş toplantısına gireceğim. Ama bir saate kadar serbest kalacağımı düşünüyorum.
Neden? Ne konuda Chad? Başım o kadar kalabalık ki.
Jack'le ilgili. Durakladı. O an her şeye gebeydi. Sonra elindeki bombayı bıraktı. Kaybolmasının gerçek nedenini biliyorum galiba. 18. ayrımın sonu. Sayfa 198.